Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmiduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahi fela mudillele ve men yudlil fela hadiyele. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd, fe inne estagal hadisi kitaballah ve ahsenul hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatiha ve kullu muhtesetun bid'a ve kullu bid'atun zalale ve kullu zalaletin finnâr. İnşallah bugün beni biraz mazur görmenizi rica ediyorum. Biraz yorgunluk var, o yüzden daha önceden hazırladığımız bir metni takip edeceğim. Aslında konu önemli bir konu. Tevhidde, tebliğde öncelik verilmesi gereken tevhid meselesi. Malumunuz günümüzde Müslümanların, İslam aleminin genel olarak bir sürü müşkülatları var. Ve bu müşkülatları hissedip buna çare bulmak için bu yolda bir şeyler ortaya koymak isteyen birçok da Müslüman var. Ama takip edilmesi gereken metot, menheç bakımında hatalar yapıldığı için, nebevi metot takip edilmediği için maalesef gereken yerine gelmiyor. Bu yerine gelmediği gibi birçok fitnelerin de vukuğa gelmesine sebep oluyor. Doğru hareket etmemek, menheci düzgün oturtmamak. Biz melekler öncelikle peygamberlerin en Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ve ashabının tebliğdeki metodunu, Muhammed Aleyhisselam'ın vermiş olduğu toplumdaki vahim tablonun esasında bizim yaşadığımız o kadar fitnelere rağmen, o kadar karışıklıklara rağmen bizim yaşadığımız şu ortamda daha vahim bir tablo olduğunu da takdir edersiniz. O bakımdan nasıl ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o şekilde vahim bir tablo karşısında uyguladığı metot bir filiz şeklinde başlamış, dallanmış, budaklanmış, Allah'ın izni ve yardımıyla cihanı tutan bir üne kavuşmuş, tevhid daveti ulaşmış, varacağı yere varmış. Fakat zaman içerisinde yine menhecin kaybedilmesi sebebiyle gerilemeler olmuş. Din adına bilinenler tahrife uğramış. Bidatler sünnetlerin yerine almış. Akide ifsad olmuş. Ve akidenin bozulmasıyla da Allah Azze ve Celle bizleri bu yaşadığımız zillet ile baş başa bırakmıştır. Şimdi İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Esasında bu hadis-i şerif hem mevcut tablo hakkındaki teşhisi ortaya koyuyor, hem de tedavisini bize sunuyor. Bu hadiste aynı usulü alışveriş yaptığınız zaman, yani peşin olarak vadeli olarak daha pahalıya alıp peşin olarak daha ucuza satarak alışveriş yaptığınız zaman sığırların kuyruklarından tutunup Allah yolunda cihadı terk ettiğiniz zaman, dünya hayatına daldığınız zaman Allah sizlerin üzerinize öyle bir zillet musallat edecektir ki tekrar dininize dönünceye kadar bu zillet sizden kaldırmaz buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. Burada iki vaka. Birincisi aslında iğne usulü alışveriş, yani örtülü olarak faiz işleminin yapılması örnek verilmiş, ama bu parça ile bütün kastedilmiştir. Dinde hile-i şer'iye tarzında ahkamla oynamak. Allah'ın ahkamıyla oynamak. Mesela geçmişte bunun örnekleri çoktur. Hepiniz şahit olmuşsunuzdur, okumuşsunuzdur, bir şekilde duymuşsunuzdur. Allah Azze ve Celle'nin nisap miktarına sahip zenginlere farz kıldığı zekattan kurtulmak için işte hanımına verirsin o malı. Havelani havl geçmeden tekrar alırsın. Böylelikle elden ele yaparak zekat güne gider arada. Bu şekilde bu tarzda fetvalarla hile-i şeriye yoluyla Allah Azze ve Celle'nin ahkamı saf dışı bırakılmış maalesef. Bu buna işaret. Burada da örtülü faize bir gönderme var. Yani taksitli olarak bir malzemeyi satın alıyorsun 1.000 liraya falancayla ödemek üzere. Sonra vadeli olarak 1.000 liraya aldığınız malı peşin olarak aynı gün getiriyorsunuz vatandaşa, işte 500'e vereyim. Alıyorsunuz 500'e. Aslında alacağınız para 500 idi. İsteyemedin veyahut da vermedi, istedim vermedi. Ne oldu? İşte görüntüde bir alışveriş adı altında aradaki 500 liralık farkı faiz olarak örtülü bir şekilde işleme sokmuş oldu bu örnekte. Şimdi diğer örnek, Allah yolunda cihadı terk ettiğiniz, sığırların kuyruklarından tutunup dünya hayatına aldandığınız zaman. Bu da diğer bir teşhis edilen vaka. Gerçekten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti hakkında korktuğunu belirttiği iki şeyden birisi, en çok korktuğunu belirttiği iki şeyden birisi, birisi kadınlar, birisi erkekler için kadınlar, diğerisi de mal fitnesidir. Bu mal fitnesine kişiyi Allah yolundan alıkoyan, dünyaya sevk eden, dünya hırsını artıran, ölümden nefret eder hale getiren her şeyi dahil edebilirsiniz. Arzulayan kişi Allah yolunda sıkıntı çekmeye hiçbir zaman tahammül edemez. Allah yolunda birileri de taşın altına elini koymazsa bir takım işler de gerektiği gibi yürümez. Bunlar hep zincirleme olarak geliyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin bu ümmette bu hastalıklar neticesinde başımıza gelen bu tabloyu kaldırmasını, zilleti kaldırmasını da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çağrı olarak dininize dönünceye kadar diyor. Şimdi burada dininize dönünceye kadar ifadesi de çok ilginç bir ifade. Çünkü bu neyi gösteriyor? Dininizden ayrılmışsınızdır, akidenizden sapmışsınızdır, amellerinizde bozukluk vardır. Sahabelerin itikadına baktığımız zaman, onların iman ettiği esaslara baktığımız zaman, bugünkü olarak inandığımız şeylerle pek çok konuda taban tabana zıt olduğunu görüyoruz. Yani hurma çekirdeğini emdikleri halde, yalın ayak gezdikleri halde dünyaya meydan okuyan bir sahabe topluluğuna karşı bugün her şeyini dünya üzerine, bütün hesaplarını dünya üzerine yapan, işleri yolunda giderse, o da aklına gelirse Allah yolunda bir şeyler yapmayı düşünen ama işleri fesada uğrar uğramaz, imtihan o yönlü tecelli eder etmez geri adım atan insanlar haline gelmişiz. Yani bu itikadımızda, tevekkülümüzde, imanımızda gedikler açılmasının semeresi olarak geliyor. 55. ayetinde eğer sizler iman eder ve salih ameller işlerseniz sizden öncekileri yeryüzüne halife kıldığı gibi Allah Azze ve Celle bizleri de halife, yeryüzüne halifeler kılacağını vaat ediyor. Bugün bu kadar çok sayıda saydığımız zaman coğrafik bakımından veya nüfus cüzdanlarında ki ibarelere bakarak saydığımız zaman bir sürü Müslüman var. Ya bu imanlarda ya bu amellerde bir problem var yahut Allah Azze ve Celle bize yanlış bir vaatte bulunuyor ki haşa, bu imkansız. O halde birinci ihtimalden başka hiçbir şey kalmıyor geliyor. Allah Azze ve Celle bizlere sahabeleri örnek olarak sunmuş. onların insanlar arasından çıkarılan en hayırlı ümmet olduğunu, o ibare özellikle sahabeler hakkında. Yine Bakara suresi 137. ayetinde, eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar buyurarak da onların iman ettiği gibi iman etmemizi bize olarak, menhec olarak sunuyor aslında Allah Azze ve Celle. Bugün sahabelerin yolundan sapan insanları Kur'an ve sünneti anlamada, yani Kur'an ve sünneti ölçü baz alsa da sahabenin yolundan sapmasının sebebi sahabeler gibi iman etmemesinden kaynaklanır. Yani bugün işte Maturidiyim, Eşariyim diyen insanlar da Kur'an ve sünnet delildir derler. Esas budur derler. Biz de Kur'an ve sünnet diyoruz derler. Ama sahabelerin inandığı gibi inanmadıkları için ayrılıklar gündeme gelebilmiştir. Evet, esas mesele peygamberlerin davetin tevhide, la ilahe illallah kelime-i tevhidini anlatmak üzere olmuş. Nitekim Enbiya suresinin 25. ayetinde gönderilen peygamberlerin la ilahe illallah kelime-i tevhidine çağırdıkları açıkça beyan edilmiş bütün peygamberleri. Bu kelime-i tevhid bizim toplumumuz tarafından, bizim karşılaştığımız insanlar tarafından çok rahatlıkla söylenebilmekte. Ama manasına indiğimiz zaman de anlaşılmadığı, hatta anlamının hiç bilinmeden söylendiği ortaya çıkıyor. Yani Allah'tan başka Allah yoktur manasında anlaşılıyor. Bir kimse şirk koştuğu herhangi bir şeyi, o Allah'tır, Allah'ın kendisidir diye inanmadıkça şirk koşmuş olmazsın diye inanıyor ve la ilahe illallah sözünün bunu kastetmek olmak olduğunu zannediyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir sıfatına şirk koştuğu zaman bunda hiçbir sakınca görmüyor. Bir kıyam, bir rükû, bir secde, bunların her birleri Allah'a has kılınacak şeylerdir mesela. Veya bir yardım istemek, bir dua, seslenmek, manevi yardım talebi. Karşılaştığımız hususlar. Demek ki nasıl ki daha önceki peygamberlerin ve ahir zaman peygamberinin ilk daveti, en önemli daveti la ilahe illallah kelimesinin anlaşılması üzerine olduysa, işte bizim toplumumuzda karşılaşılan müşkülatta bu kelime-i tevhidin anlaşılması noktasında. Azze ve Celle Ahzab suresinin 21. ayetinde, andolsun ki Allah Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asrımızın dünyasında ve bütün zamanlarda bütün Müslümanların problemlerine çare sunan en güzel örnektir. Bize de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in başladığı yerden başlamak, yani öncelikle Müslümanların o ifsada uğrayan akidesini ıslah etmekten başlamak düşüyor. Nahl suresinin 36. ayetinde, andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik. Böylece onlar bütün Müslümanların bildiği gibi esasların esası ve İslam'ın rükünlerinden ilk rükünüyle işe başlamışlardır. Bizim de başlama noktamız mutlaka bu olmalıdır. İlki olan Nuh aleyhisselam 1000 seneye yakın ömründe sadece buna davet etmiş. La ilahe illallah kelime-i tevhidine. Geçmiş şeriatların ve bütün geçmiş dinlerin hepsinin hükmünü kaldırmış olduğunda, onlardaki ibadetler, muameleler gibi bizim dinimizde bilinen hükümler hakkında, onların dinindeki hükümler hakkında yeterli bir bilgi, tafsilat yok. Fakat bütün bunlara rağmen kavmi arasında 950 sene, 1000 seneden 50 sene eksik olarak 950 sene boyunca kalan Nuh Aleyhisselam, o bütün bu ömrü tevhide çağırmakla, kelime-i tevhide çağırmakla geçirmiş. Allah Azze ve Celle Nuh Suresinin 23. ayetinde ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın, hele Vet'ten, Süva'dan, Yeğuz'dan, Yeğuk'tan ve Nesir'den asla vazgeçmeyin. Bu kesin delil, gereken en önemli şeyin daima tevhide davete önem vermek olduğunu gösteriyor. Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Suresi 19. ayetinde bil ki Allah'tan başka ilah yoktur sözünün anlamı da budur. Fa'alem ennehu la ilahe illallah ayet. Şunu iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani la ilahe illallah sözünün manasını iyi bil emri var. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulanan ve öğretilen sünnetiydi. Uygulamasına gelince fazla araştırmaya gerek yok. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke dönemindeki daveti kavmini Allah'a ortak koşmadan kulluğa davete münhasır idi. Öğretimine gelince Buhari ve Müslim'de geçen Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadiste geliyor bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e gönderirken onları davet edeceğin ilk şey Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmeleri olsun. Eğer bunu kabul ederlerse kendilerine bir gün ve gecede 5 vakit namazı farz kıldığını ila ahir diyerek ilk önce tevhidin, kelime-i tevhidin anlatılmasını emrediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O halde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabına nereden başlayacaklarını açıkça emrettiğini görüyoruz burada. Dilleri üzere olduğu için kendilerine tebliğ edileni anlayan o müşrik Araplar ile la ilahe illallah demeye davet edilmelerine gerek görülmeyen Müslüman Arapların çoğunluğu arasında büyük bir fark vardır. Zira onlar bunu mezheplerinin, tariklerinin, akidelerinin ihtilaflarına göre, farklılıklarına göre bunlara rağmen söylüyorlar. Hepsi de la ilahe illallah diyor. Lakin onların çoğunun bu hoş kelimeden, bu tayyip kelimenin manasını, anlamını kavramaya ihtiyaçları olduğu da açıkça ortaya çıkıyor. Aleyhisselam'ın la ilahe illallah demeye davet ettiğinde kibirlenip yüz çeviren ilk Arapların farkının özü bu. Kur'an-ı Kerim'de bunu açıkça belirtmiştir. Safa suresinin 35-36. ayetinde çünkü onlar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman kafa tutuyorlardı ve biz hiçbir mecnun, deli, şair için ilahlarımızı bırakır mıyız diyorlar. Yani bu ayete baktığımız zaman, bu iki ayete baktığımız zaman o müşrik Arapların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in la ilahe illallah deyiniz davetine karşı bu şekilde kafa tuttuklarını, anladıklarını ve anladıkları halde kafa tuttuklarını gösteriyor bu ayet. Fakat onların yaptıkları şeylere baktığımız zaman bizim toplumumuzda yapılan bir takım şeylerden çok farklı şeyler değil. Mesela Allah'tan başkasına gayb ilmini isnat edebiliyorlar çok rahat bir şekilde. İşte kalbinden geçeni bilir, ne zaman öleceğini bilir, işte yarın ne olacağını bilir tarzında şeyleri söylediği zaman bunda bir sakınca görmüyor. Yine medet ya falanca veyahut şefaat ya Resulallah gibi sözleri söylediği zaman bunda hiçbir beis görmüyor. Hatta bunu itikatlarının esası olarak birinci madde koymuşlar. Çok ilginç, bir internet sitesinde gördüm. Ehl-i Sünnet itikadının esasları diye saymışlar. Birinci madde, peygamberlerden ve velilerden, evliyalardan medet istemek caizdir. Ehl-i Sünnet'in birinci alameti budur diye yazmışlar. Düşünün yani. Evet. Demek ki la ilahe illallah kelimesini anlamada ciddi bir problem var. Mekkeli müşrikler de bunu yapıyordu. Bir Lat, Uzza, Menat gibi saygıdeğer, saygı duyulan bir takım şahsiyetler adına dikilmiş putları Allah ile aralarında vesile ediniyorlardı. Meleklerden yardım istiyorlardı. Hacla telbiye getirirken buyur ey Allah'ım buyur, senin hiçbir ortağın yoktur diyorlardı. Fakat devamına şu ziyadeyi ekliyorlardı. Ancak bir ortağın vardır, onun da bütün yetkileri zaten sana aittir. Bizde de işte kainatın yegane mutasarrıfı derler. Siz bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz şeyhiniz hakkında? Bu sefer derler ki işte ona da zaten o yetkileri Allah veriyor canım. Biz Allah'ı inkar etmiyoruz ki. Yani çoğu yerde küfür ile şirk aynı anlamda zannediliyor. Çoğu kimseler tarafından. Çoğu yerde şirkin kapsamına nelerin girdiği bilinmiyor. Hatta bir Müslümanın bile, dinini iyi bilen bir Müslümanın bile şirkten sakınması her an uyanık olmayı gerektiriyor. Biz bu yapılan şeylerden değil, bilinçle yapılan şeylerden bahsediyoruz. Aradaki fark bu. Yani bunu bir metot, bir yolun esası, bir menheç haline getirilmiş bir takım kimselerden bahsediyoruz. Bugünkü Müslümanların çoğunluğu Allah'tan başka ilah olmanına şahit ediyorlar. Fakat manasını iyi anlamıyorlar dedik. Hatta iyi anlamaktan ziyade tamamen ters yüz edilmiş bir anlamda anlıyorlar. Buna misal vermek gerekirse, birisi bir risale yazıp la ilahe illallah kelimesini la rabbe illallah kelimesiyle açıklamıştır. Yani la ilahe illallah kelimesi la rabbe illallah manasındadır şeklinde bir risale yazıyor. İşte bu mana müşriklerin de iman ettiği, üzerinde oldukları manadır. Yani esasında Mekke müşrikleri de la rabbe illallah manasında bunu yerine getiriyorlardı. Yani Allah'a rububiyeti noktasında şirk koşmuyorlardı. Onun yaratıcılığı, kainattaki tasarruf sahibi oluşu noktasında, rızık verici oluşu noktasında şirk koşmuyorlardı. Ama bakıyorsunuz bugünkü toplumda la ilahe illallah kelimesini la rabbe illallah manasında açıkladıklarını görüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinin ne anlamı kalıyor? Onun davetinin ne anlamı kalıyor? Evet, Lokman suresinin 25. ayetinde andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. Allah Azze ve Celle işte o müşriklerin Allah'ın rububiyetine nasıl iman ettiklerini hem de şirk koşmadan iman ettiklerini bu şekilde bize beyan ediyor. Müşrikler bu kainatın yaratıcısı olduğuna, onun ortağı olmadığına iman ediyorlardı. Lakin onlar ibadetlerinde Allah'a ortaklar ediniyorlardı. Rabbin bir oluşuna inanıyorlar fakat birçok mabutlar, kendisine ibadet edinilen bir takım şeyler besliyorlardı. Halbuki sebebiyle Allah Azze ve Celle Zümer suresinin 3. ayetinde onu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler diyerek reddediyor. Müşrikler la ilahe illallah demenin kendilerinin Allah'tan başkasına ibadet etmekten uzaklaşmalarını gerektirdiğini biliyorlardı. Bugünkü Müslümanların çoğunluğu ise la ilahe illallah kelime-i tayyibesini la rabbe illallah olarak tefsir etmişlerdir. Müslümanlar illallah deyip de Allah ile beraber başkasına ibadet ederse zahiren Müslüman olsa da akide olarak müşriklerden farkı kalmaz. Zira o bu kelimeyi zahiren telaffuz etmiş olur ve Müslümanlığı lafzidir. İşte bu bize tevhide daveti, la ilahe illallah kelimesinin manasının bilinmesine olan ihtiyacı, bununla ilgili delilleri sunmanın vacip olduğunu gösteriyor. Çünkü o, bu kimseler söyledikleri kelimelere, bu la ilahe illallah cümlesine muhalefet etmektedirler. Müşrik ise la ilahe illallah demekten yüz çevirerek ne zahiren ne de batinen Müslüman olmuyordu. Ama bugünkü Müslümanların çoğunluğuna gelince onlar Müslümandırlar. Hüküm bu. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimeyi söyledikleri zaman canlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Ancak söyledikleri sözün hakikati hakkındaki hesapları Allah'a aittir buyuruyor. La ilahe illallah'ı telaffuz ettikleri zaman Müslüman hükmünü vermek durumunda kalıyoruz. Ha, bir takım şirklerle işte bu la ilahe illallah sözüne batınen bir muhalefet söz konusu oluyor. Bu devreye giriyor. Fakat zahirdeki İslam izhar edilmesi sebebiyle biz tekfire gidemiyoruz. Fakat işte esasında bu sözle muhalefet ettikleri Allah Azze ve Celle'nin hesabına kalmış bir şeydir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan ediyor Buhari ve Müslim'in rivayetinde. Evet, Sime-i Tayyibe'nin kötü anlaşılması, yanlış anlaşılması sebebiyle düşülen bu durum ilk cahiliye toplumundaki müşrik Arapların durumunda daha beter bir hal almıştır. İtikad etmedikleri şeyi söylüyorlar. Manasıyla, hakkıyla iman etmedikleri halde la ilahe illallah diyorlar. Örnek olarak kabirlere tapıyorlar. Allah'tan başkası için kurban kesiyorlar. Ölülere sesleniyor, dua ediyorlar. Bunların örnekleri Şialarda, Rafizilerde, Sufilerde, tarikat ehlinin itikadında, usullerine dair eserlerde mevcut olan hususlar. Bunlar yabancı olmadığımız. Hatta son günlerde belki haberlere bile çıkıyor. Önde bir imam, arkasında bir grup insan kabirleri tavaf ediyorlar. İş bu dereceye varmış bir halde. Davetçilere gereken ilk şey bu kelimenin manasının açıklanması etrafında çalışmaktır. Bu kelime-i tayyibenin gerektirdiği şeyler, buna çelişik olan, mütenakız düşen şeyler, bunların açıklanması. Nitekim Allah Azze ve Celle onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler buyurarak onların yanlışlarını reddediyor. La ilahe illallah kelime-i tayyibesini bütün ibadetlerde veya şöyle diyelim, herhangi bir ibadette Allah'tan başkasına yönlendirmenin küfür olduğunu belirtiyor Allah Azze ve Celle. Bunun için cemaatleşmesini, sonra da onları bu kelime-i tayyibenin manasını anlamamış olarak dalalette, sapıklıkta bırakmak şeklinde yapılan faaliyetleri bir faydası yoktur diyebiliriz burada rahatlıkla. Yani ife alan insanlar, işte bizler tağuta karşı bir cephe olalım, birikelim, toplanalım, birleşelim. Ama ondaki şu itikat, bundaki bu itikat, işte ses çıkarmayalım. Yeter ki tağuta karşı bir gövdemizi gösterelim şeklinde yapılan işler, bu yoldaki cemaatleşmeler, bir çeşit humanizm tarzı, ne olursan ol gel tarzı, işte bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği esaslarla, Allah Azze ve Celle'nin müşriklerden reddettiği bu şirk ile çelişen şeylerdir. Ve yine sohbetin başında söylediğimiz Nur suresinin 55. ayetiyle çelişen hususlardır. Çünkü şirk, işte o eğer siz iman eder ve salih ameller işlerseniz ifadesiyle bu ifadeyi ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla bizlerin yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin o lütfuna, halifelik, yeryüzüne halife olmak lütfuna nail olmamızı engelleyen birer husus olarak gözler önüne geliyor bunlar. Bu çıban temizlenmedikçe Allah Azze ve Celle bu topluma yardım etmeyecektir. İman şirkten arındırılmadıkça, ameller bidatlerden arındırılmadıkça, Allah'a halis kılınmadıkça Allah'ın yardımı bize gerçekleşmeyecektir. Ama bunu yerine getirdiğimiz zaman az da olsa önemli değil. Allah'ın yardımını almış bir taife az değildir. O açıdan azlığa çokluğa dikkat etmeden Allah Azze ve Celle'nin tarafında olmaya dikkat etmek, Allah'ın reddettiğini kabul etmemek, Allah'ın kabul ettiğini de reddetmemek hususunda uyanık olmamız gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim kalbinde ihlas ile Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederse Allah'ın onun bedenini cehennem ateşine haram kılar buyuruyor. Diğer bir hadiste cennete girer şeklinde geliyor rivayet. Ahmet bin Hanbel ve İbn-i Hibban rivayet ediyor. Yani bu o kelimeyi ihlas ile söyleyene azap dokunduktan sonra olsa bile cennete girme imkanını garantiliyor. La ilahe illallah sözü. Bu kelimeye doğru şekilde inanan, işlemiş olduğu günahların cezasını çekse de sonunda varacağı yer cennettir. Bu kelime-i tayyibeyi diliyle söyleyen, fakat iman kalbine girmeyen, bundan dünyada Müslümanlar tarafından öldürülmekten, eğer varsa kuvvetinden ve sultasından, yetkisinden kurtulsa da ahirette hiçbir fayda göremez. Ancak bu kelimeyi söyleyen, öncelikle bu kelimenin manasını anlayıp, ikinci olarak da bu manaya itikad ederse, bu durumda onun durumu başkadır. Zira yalnız anlamak yeterli değildir. Bu anlayışa imanı da eklemek gerekir. İşte bu noktadan insanların çoğu gafildir. Mümin olabilmek için bu iki işi, yani anlamak ve imanı birleştirmek gerekmektedir. Böyledir çünkü Yahudi ve Hristiyanlardan ehli kitabın çoğu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sadık bir Resul olduğunu, Risalet ve nübüvvet davasında olduğunu biliyorlardı. Rabbimiz Azze ve Celle bunu bildiklerini şu ayetiyle şahitlik ediyor. Bakara suresinin 146. ayetinde o kendilerine kitap verdiğimiz ümmetlerin alimleri onu, o peygamberi oğullarını tanır gibi tanırlar. Lakin bu tanıyış ve bilişleri onları Allah Azze ve Celle katından hiçbir şey kazandırmamış. Çünkü ne eksikti? İman eksikti. Biliyorlar, ilim var ama iman eksik. Evet. Onlar Peygamber'i Risalet ve Nübüvvet davasında tasdik etmemişlerdi. İman bilmekten daha öte bir şey. Bilmekten daha öte bir şey. Biz ne diyoruz burada? La ilahe illallah sözünü bilmek ve bundan daha ötesi olan iman, inanmayı gerçekleştirmek. Evet. Ve hatta itaati. Allah Azze ve Celle Muhammed Suresinin 19. ayetinde bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Habibim, hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını dile buyuruyor. Bunun üzerine Müslüman diliyle La ilahe illallah der. Bu kelimeyi tafsilatıyla bilir, doğrular ve iman ederse az önce geçen hadistekini tasdik etmiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna kim La ilahe illallah derse bela ve sıkıntıdan kendini kurtarır. Yani bu kelimenin manasını anladıktan sonra cehennemde ebedi kalmaktan kurtulur. Zihinlerde iyice yerleşmesi için tekrar ediyorum. Onun iktizası olan salih amellerle kemale erdirmek ve günahlara son vermek gerçekleşmemişse de o büyük şirkten kurtulmuştur. İmanın kalbe ait amellerde gerekli şartını yerine getirmiş, zahirde ise bazı ilim ehlinin bu meselede geniş izahlara muhtaç olan bazı içtihatlarına göre Allah'ın dilemesine kalmıştır. Bazıları böyle demişlerdir. İşledikleri günahlar veya terk ettikleri vacipler oranında cehenneme girer. Sonra bu kelime veya Allah'ın af ve lütfu onu kurtarır. Kim la ilahe illallah derse bela ve sıkıntıdan kendini kurtarır. Hadis-i şerifinin manası budur. Bu hadisi tekrar edeyim ben. Kaynağını da vereyim hatta. Ebu Said el-Arabi Mucem'de, Ebu Naim Hilye'de, Taberani Evsat'ta, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet ediyorlar. Elbani'de Sahih'a'da sahih diyor. Kim la ilahe illallah derse bela ve sıkıntıdan kendini kurtarır. Yani cehennemden çıkış var ona. Ama terk ettiği vacipler, farzlar oranında veya işlediği günahlar oranında yansa bile cehennemden çıkış var ona. Sıkıntıdan kurtaracak şey işte bu kelime-i tevhid. Bizimle haricilerin arasını ayıran husus da bu. Yani onlar özellikle hana arz etmeden kabul etmeyen kesim cehenneme girip de çıkmayı, yani bir kısım kulların azap gördükten sonra cennete gireceğini kabul etmezler. Kelimeyi diliyle söyleyip manasını anlamayana veya anlayıp da manasına inanmayana gelince, onun la ilahe illallah demesi eğer İslami hüküm gölgesinde yaşıyorsa sadece dünyada fayda verir ama ahirette bir faydası olmaz. İşte bu yüzden İslam toplumu oluşturmak ve Allah'ın indirdiği ile hükmeden Müslüman devleti kurmak için çalışan bütün cemaatlerin ve grupların gayret merkezi tevhide davet olmalıdır. Bu cemaatler ve taifeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başladığı şeyle başlamadıkça, gayretlerini buna odaklamadıkça istedikleri gayeyi gerçekleştirmeleri de mümkün olmayacak. En önemli olan ve ehemmiyeti daha az olanı açıklayarak, burada kastedilen davetçilerin sadece bu kelime-i tayyibeye ve manasını anlamaya davete yönelmesinden sonra Allah Azze ve Celle'nin dinini kemale erdirerek üzerimizdeki nimetini tamamlayacağı değildir. Aksine bu davetçilerin İslam'ı bölünmez bir bütün olarak yüklenmeleri gerekir. Davetçileri İslam ile gelen en önemli şeylere ehemmiyet verirler. Bu da la ilahe illallah kelime-i tayyibesinden kaynaklanan sahih akideyi Müslümanların kavramasıdır. Bakışları bu açıklamaya yönlendirmekle la ilahe illallah kelimesinin manasını Müslümanların mabut olarak sadece Allah vardır şeklinde anlamalarını kastetmiyorum. Bilakis ibadetlerin Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye olması gerektiği gibi kulun bunlarda Allah'ın kullarından birine yönelmesi de yönelmemesi de gereklidir. Yani ibadet pekala Allah'a yönlendiriliyor. Bu yeterli değil. Mahluklardan herhangi birisine yönlendirilmemesi de şart aynı zamanda. Bu tafsilatlı mana kelime-i tayyibede mevcut zaten. La ilahe illallah sözünde mevcut. Gerekirse gerçek müvahhid Müslümanlardan çoğu ibadetlerinden hiçbirinde Allah'tan başkasına yönelmezler. Zihinlerinde pek çok fikirler geçer. Sahih akide ise kitap ve sünnette zikredilenlerdir. Bu muvahhidlerin çoğu birçok ayetler ve hadislerle akidelerini sağlamlaştırmışlardır. Bunlar Allah'a imanın kemalinden olan hususlardır. Mesela Allah'ın mahlukatı üzerinde olduğuna inanmak akidesine gelelim. Pek çok muvahhid Selefi kardeşlerimiz bizimle beraber Allah'ın arş üzerine istivasına tevil etmeden ve keyfiyet tayin etmeden inanırlar. Lakin onlar muasır bir, çağdaş bir mutezile, cehmiye, maturidiye veya eşariye ekollerine mensup birisiyle karşılaştıklarında ayetin manasını anlamadan zahirindeki şüpheyle vesveseye düşüyor, akidesini bozuyor ve bu akideden çok daha uzaklara sapıyor. Neden? Her yönden sahih akideye sarılmamak bunun nedeni. Allah'ın kitabında ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde beyan edilen şeylerde çelişkiye düşmesinde. Mesela Mu'tezile diyor ki Allah Azze ve Celle emin misiniz o göktekinden buyuruyor Mülk suresinin 16. ayetinde. Siz de Allah semadadır diyerek mabudunuza mahluk olan sema içinde yer tayin ediyorsunuz diyerek şüphe atıyor Mu'tezile. Bir örnek. Yani bu misal ile kastedilen şu. Bu sahih akideyi iman etmiş, bilmiş, iman etmiş kimseler olarak sahabelerin menhecini kabullenmiş ve bunun birer davetçisi olma adayı olan kimseler olarak böyle bir konuyla karşılaştığımız zaman bırak karşıdakine davet vermeyi, tebliğ etmeyi, kendimizde bir takım şüpheler sadır oluyorsa bizim bu akideye sağlam sarılmamışımızdan kaynaklanıyor bu. Veya bir sufi düşünün. Mutezile, Eşariye veya Hariciye veya bir Mealci aynı şekilde. Bizlerin işte birer Müslüman, örnek bir Müslüman, örnek bir Müslüman davetçi olabilmemiz, olmamız ki emrolunmuştur bu da. Eğer Müslümanların bu zilletten, bahsedilen o zilletten kurtulmasını istiyorsak, her birerimizin bu şekilde birer davetçi olmamız lazım. Ve karşımızdan gelen şüphelere karşı en sağlam cevaplarla da donanmış olmamız lazım. Allah'a bırakıyoruz. Ve Allah'ın bizi bu zilletten kurtarmasını bekliyoruz. Veya işte bilen Ebu Said Hoca var, bilen işte falan hoca var veya bilen filan hoca var diyerek nasılsa onlar cevap verir diyerek işi başkalarına havale ediyoruz. Bilakis İbrahim estağfurullah Sümer suresinin 10. ayetinde geçtiği gibi Müslümanların ilki olmakla emrolundum diyor ya İbrahim Aleyhisselam. Düşünün ve dolu bir toplumda tek başınasınız. Tevhidi bilen, buna iman eden bir kimse olarak. Nereden başlarsınız? Nasıl anlatırsınız? Mevcut donanımınız bunun için yeterli midir? Bu şekilde herkes bu bilinçle akidesini sağlamlaştırması, karşı tarafa yeterli olması, en başta kendisine tabii ki. Karşı taraftan çünkü şüphelerle muhakkak karşılaşacaktır. Karşıdaki boş durmayacaktır. Bunlara karşı donanımlı olmamız gerekiyor. Allah için bir şeyler yapmak istiyorsak, yok istemiyorsak zaten mesele yok. Evet. İşte Selefiye akidesine inanan birçok kimsenin ve bu meselede Eşari, Maturidi veya Cehmiye gibi diğer akidelere tabi olanların da zihinlerinde açık olmayan tevhid akidesini bütün gerçekleriyle açıklamak gerekiyor. Bu misal ile beraber, az önce verdiğimiz bu misal ile beraber kitap ve sünnete davete katılmayı düşünen ve bu meselede zorlanan bazı davetçilere göndermede bulunmak gerekiyor. Bu açıklamaların sebebi ilk cahiliye müşriklerinin La ilahe illallah demeye davet edildiklerinde onların bu kelimenin manasını bilmeleri sebebiyle yüz çevirmelerinin, bugünkü Müslümanların çoğunun ise bu kelimeyi doğru manasını bilmeden söylemelerinden farklı olmasıdır. Arada fark var. Birisi biliyor ve inkar ediyor, birisi de bilmiyor ve kabul ediyor. Telaffuz ediyor. Evet. İşte burada özdeki fark nasıl açığa çıkıyor bu örnekte? Allah Azze ve Celle'nin bütün mahlukatından yüksekliğine
ulu sıfatına inanma akidesinde ortaya çıkıyor. Evet. Suresinin 5. ayetinde mesela Rahman arşa istiva etmiştir ayetindeki ve yerdekilere merhamet edin ki semadaki size merhamet etsin hadisindeki fi edatının zarfiyet yani içindelik manasında olmadığını bilmeden itikad ederse bir kimse, bak Allah'ın sıfatlarından bir sıfata bunu bilmeden itikad ederse, yanlış bir itikad ederse bu yeterli olmuyor. Fi normalde zarf, içindelik ifadedir. Az önce verdiğimiz misalde Mutezile neyi veriyordu? Siz bir mahlukun içerisine tahayyül ediyorsunuz Allah'a diye. Yine Allah Azze ve Celle'nin Mülk Suresi 16. ayetinde emin misiniz o göktekinden ayetinde olduğu gibi ala üzerinde anlamındadır buradaki fiil edatı da. Bunun delilleri çok. Burada detaylı girmeye gerek yok. Mesela sahih hadiste bu yerdekilere merhamet edin kavlinde nasıl ki yerin içinde olan haşerat kastedilmiyor burada. Yerdekilere merhamet edin. Burada da fi kelimesi kullanılıyor. Zarfı kullanılıyor. Edatı kullanılıyor. Burada yerin içinde yerdekilere merhamet edin tavsiyesiyle kastedilen yerin içindeki böcekler, haşeratlar değil. Yeryüzünün üzerindekiler, ala takdirinde üzerindekiler. İşte aynı bu manada da semanın üzerindeki ulu yücelik sıfatına sahip olan semadaki buradaki bu manayı bu şekilde karşılıyor. Tabi bu şekilde düşünüldüğü zaman, bu şekilde iman edildiği zaman semadaki yani semanın üzerindeki size merhamet etsin kavli hadisin başı ile sonu arasındaki intibakı sağlıyor. Hak davete icabet etmek isteyenler için bundan daha açık bir misal vermek gerekirse meşhur ve bilinen koyun çobanı cariye hadisi buna en uygun örnektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah nerede diye sorduğunda semada demişti. Biliyorsunuz Müslim hadisinde Muaviye bin Hakem'e Sülemi radıyallahu anh'ın gelen hadis. Bugün profesöre sorsan Allah nerede diye her yerdedir diyeceklerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sorusuna cariye, bir cariye semadadır diye cevap vermiş ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu ikrar etmiştir. Sebebi o cariye fıtratına göre cevap vermiştir. Kötülüklerle kirlenmemiş, selefi bir ortamda, sahabelerin ortamında yaşamıştır. Fıtratı bozuk akidelerle kirlenmemiştir. Kişilere has kılınmayan, erkeklerin de kadınların da faydalandığı, herkese açık olan, bugünkü tabirle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara ışık saçan medresesinden yetişmişti o cariye. Bu yüzden koyun çobanı olan bu kadın akidesini bilmiştir. Zira kitap ve sünnet ile gelen o sahih akideyi herhangi bir bulanıklıkla kirletmemiştir. Kitap ve sünnetini bildiğini iddia edenlerin çoğu bu akideyi Rabbinin nerede olduğunu bilmez. Halbuki bu kitap ve sünnette açık bir şekilde, net bir şekilde beyan edilen bir husus. Hatta öyle görürsünüz ki kim Allah semadadır derse kafirdir diyor.
Bu soruyu sorana kafir diyor hocam. Yani bu soruyu sorana kafir diyor.
Bu Hanife'nin sözü.
Şimdi bakın Ebu Hanife bunu söylüyor, tamam. Kim Allah nerededir bilmiyorum derse kafirdir diyor. Allah arşı istiva etmiştir. Kim arş nerededir bilmiyorum derse kafirdir diyor. Arş semadadır diyor. Ve sonra işte bu Muaviye bin Hakem'e Sülemi hadisini getiriyor. O ayrı. Bugün Ebu Hanife'nin itikadı üzere olduğunu veya onun yolunda yürüdüğünü söyleyen insanlara baktığımız zaman onların kitaplarında geçiyor bu. Örnek Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi'nin Camiül Mutun kitabı. Kim Allah semadadır derse kafirdir diyor. Kim iman artar ve eksilir derse kafirdir diyor.
Saydın mı?
Yani onun öğrencisi zaten. Aynı ekolün insanları. Yani Maturidi akidesi bu şekilde şekillenmiş. Evet. Müslümanlar arasında bir çobana veya cemaate bunu sorsan bu kadar net bir cevap bulamaz. Evet. İşte bir sürü ayet çıkacak karşısına. Onlar da tevil edecek.
Bu ayeti hadis nakledik de bu hadisi sahih olduğunu hata inanıyor
da. Müslüm hadisidir zaten. Yani ispata bile hacet yok. İspata bile hacet yok.
Niye yeniden zayıf diyor?
Valla kendisi zayıf dedi.
Şimdi eğer hadise zayıf diyorsa bir hadisin sahihlik veya zayıflık kriterleri nelerdir bize onu söylesin. Biz de ona göre haklıymışsın diyelim. Veya haksızsın diyelim. Şimdi hadis ilminin kriterlerine göre dört dörtlük bir hadis bu. Onu bırak. Ona karşılaştırdım falan gibi bu mealcilerin tarzından bir şey söyleyecekse Kur'an-ı Kerim reddeder bunu bir kere. Yani onun o sözünü reddeder. Çünkü İsa Aleyhisselam'ı yükselttiğini, kendine yükselttiğini beyan ediyor Allah Azze ve Celle. Güzel söz ona yükselir diyor. Yani bir sürü deliller var bu konuda. İbn-i Teymiye'nin mesela hapishane mektupları diye tercüme edilen bir risalesi var. Toplu halde orada bulabilirsiniz bu konudaki ayetleri misal olarak. Evet, o konu farklı bir konu. Detaylı bir konu. Yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatları konusunda burada müşkülatı olan kimse var mı? Zannetmiyorum ben.
Burada yoktur hocam.
Burada yoktur da bizim şimdi meselemiz esasında davetin yüklenilmesi, herkes tarafından yüklenilmesi ve karşı taraftan gelebilecek şüphelere karşı hazırlıklı bulunulması, donanımlı bulunulması yolunda. Ve yüklenilen bu birikimlerin kendi içinde bitmesi değil. Mutlaka yansıtılması. İnsan bundan mükellef çünkü. İyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamakla mükelleftir ki en büyük zulüm şirktir. En büyük kötülük budur. Buna engel olmayacaksak biz hangi kötülükle uğraşalım daha? Yani bütün problemlerin başlangıç noktası buradan başlıyor. Öyleyse tevhide davet ve onun insanların kalplerinde sabitleştirilmesi hususu ilk dönemde olduğu gibi ayetleri açıklamadan geçmememizi gerektiriyor. Öncelikle Arapça ibareleri o müşrikler kolayca kavruyorlardı. İkinci olarak da felsefe ve kelam ilminden kaynaklanan sapmalar ile akideleri bozulmamış, selim akideye zıt şeyler ortaya çıkmamıştı o dönemlerde. Bugün bizler ilk Müslümanların üzerinde olduğu şeye tamamen muhalif şeylerle karşı karşıyayız. O günkü durumun bugünkü gibi olduğunu ve o gün sahih akideye davetin bugünkünden daha zor olduğunu düşünmemiz de yerinde değildir. Evet. Onlarından birisi, o dönemin kolaylıklarından birisi, o zaman sahabeler, o zaman da hadis bir hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bizzat istiyorlar. Sonra tabi'in sahabeden istiyordu. Bizzat istiyorlardı. İlk üç asrın üstünlüğüne Allah Resulü aleyhisselatü vesselam tarafından ilk üç asır şehadet edilmiş birer asır oluyor. Ve orada hadis ilmi diye bir şeyin ismi var mıydı? Diye bir soru.
Yok.
Gerek var mıydı?
Yok.
Cerh ve tadil ilmi diye bir şeyin ismi var mıydı?
Yok.
Yok. Bu ikisi hem hadis ilmi hem cerh ve tadil ilmi her ilim talibi için zorunlu olan, mecburi olan hadisin sahihliğini ve zayıflığını bilmenin mümkün olması için farz-ı kifayi olan iki ilim. İş sahabelerde olduğu gibi kolay değil bugün için. Zira sahabeler hadisi haklarını da Allah'ın şahitlik edip temize çıkardığı sahabelerden alıyorlardı.
o gün ilmin saf oluşu ve kaynağının sağlam oluşu sebebiyle kolay olan bugün kolay değildir. Bunun için Müslümanları bugün kuşatmış olan zorluklara uygun olarak bu işe önem vermek artık kaçınılmazdır. Zira ilk Müslümanlar müşküllere sebep olan bidatçilerin, sahih akideden ve hak yoldan çeşitli isimler altında sapanların şüpheleriyle akidelerini kirlenmemişti onların. Yalnızca kitap ve sünnete daveti de böyle zannedenler bu işin kelam ilmine dahil olduğunu iddia etmektedirler.
İnkişaf edilsin dedim.
Yani onlar bilir. Bu konuda vardı olmuş sahih hadislerden bazısı şu şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onlardan biri için 50 kişilik ecir vardır. Yani bu zaman kastedilerek söyleniyor. Sebep ne? İşte bu zorluktan dolayı. Evet, altına gireceğiz ama her zorluk onun ecrini de katlıyor bak. Resulü, bizden mi yoksa onlardan 50 kişi mi? Buyurdu ki sizden. Yani sahabelerden 50 kişi gibi ecre nail olmak. Ne kadar büyük bir nimet. Hep hani okuruz sahabelerin hayatlarını. Keşke şu sahabe gibi olsaydım, keşke falan sahabe gibi olsaydım diye içimizden de geçer. Ha işte fırsat. Ama biz buna gelmiyoruz. Nerede orada can feda etmek? Daha kolay bir işte daha bol bir sevap teklif ediyor Allah Azze ve Celle bize aslında. Yani kolay derken hafife de almak.
Tabii.
Bunu yani. Evet. Bu hususlar bugün İslam'ın ilk zamanda olmadığı kadar garip oluşunun şiddetindendir. Şüphe yok ki ilk zamandaki gariplik, açık şirk ile her türlü şaibeden temiz olan tevhid ve apaçık küfür ile sadık iman arasındaydı. Bugün ise problem Müslümanların kendileri arasındadır. Pek çoğunun tevhidi şaibelerle dolu ve ibadetlerinde Allah'tan başkasına yöneldikleri halde Allah'a iman ettiklerini iddia ederler. Öncelikle bundan bir uyanmak gerekiyor. İkincisi, bazı insanların biz tevhidden başka merhaleye, siyasi çalışmaya geçmek zorundayız demesi de yakışık almaz. Bunu diyenler var yani. Zira İslam'ın daveti öncelikle hakka davettir. Yine şöyle de diyemeyiz. Biz Arabız, Kur'an bizim dilimizde inmiştir. Araplar adına mesela bu. Halbuki hatırlayalım ki Araplar bugün lügatlerinden uzaklaşmış olmaları sebebiyle Araplaşmış acemlerin zıttı bir konumdadır. Bu da Rablerinin kitabından, peygamberlerinin sünnetinden uzaklık anlamına gelmektedir. Farz edelim ki bizler Arabız ve İslam'ı doğru anladık. Yine de bize siyasi çalışma yapmamız, insanları siyasi harekete geçirmemiz, onları siyasetle meşgul edip üzerlerine vacip olan akide, ibadet, muamele ve gidişat olarak İslam'ı kavramaktan alıkoymamız gerekmez. Evet, ibadet, gidişat yani süluk ve bunların üzerine, bu sahih akideler üzerine eğitim olarak bunu doğru şekilde yaptıklarına, doğru şekilde inandıklarına inanmıyorum. Bunun için bir nokta üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. Bunlardan birisi tasfiye, diğeri terbiye. Bu iki işin birlikte yürütülmesi kaçınılmazdır, mecburidir. Bir beldede tasfiyeden bir çeşit bulunsa, tasfiye dediğimiz akidemizi, amellerimizi, gidişatımızı tarih boyunca kirlenen bidatlerden, şirklerden, İsrailiyatlardan, ifsad edici her türlü şeyden temizlenmesi işlemi. Tasfiye ile kastedilen bu. Bir beldede bu şekilde bir takım girişimler olsa, bu akidedir ve haddi zatında büyük bir iştir. İbadete gelince mezheplerin sıkıntısından kurtulmaya ve sahih sünnete göre amele dönülmesine muhtaçtır bu işte. İbadetler konusu da. Her yönden doğru olarak kavrayan büyük alimler olmuştur. Lakin 3 kişi veya 20 kişi olarak düşündüğümüz zaman bu tasfiye işini ikame etmek mümkün görünmüyor. İslam sonradan giren her şeyden, akideye, ibadete, suluka giren şeylerden tasfiye edilmelidir. Bu ise azınlık tarafından mukadder olunabilecek bir şey değildir. Bunun etrafında tasfiyeyi ikame edecek kimselerin sahih akide üzere eğitimi, terbiyesi,
yetiştirilmesi gerekiyor.
Tasfiye ve terbiye şu an için en büyük iki eksikliktir. Bu yüzden İslami toplumda siyasi hareket bu iki zirve nokta gerçekleştirilmezse kötü eserlerin kanunu ile hükmetmek olacaktır. Nasihate gelince meşveret sonucunda danışma, şura, meşveret sonucunda, istişare sonucunda lügatin gereklerinden uzak şer'i zabıtlardan çıkarılan kanunla hükmedilen bir beldede siyasi hareket mahallinde delili tebliğ etmek için ve vicdanı rahatlatmak için olur sadece. Başka bir şey olmaz. İnsanların akidesini, ibadetlerini, gidişatlarını ve muamelelerini düzeltmelerine fayda verecek şeylerle meşgul olmamız nasihat denilir. Esas nasihat budur. Tasfiye ve terbiye işini bütün İslami cemaatlerde uygulamak istediğimizi düşünüyorlar. Halbuki bu değil bizim kastettiğimiz. Hud suresinin 118. ayetinde Rabbin dileseydi bütün insanları bir tek millet yapardı fakat onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler buyuruyor. Onlar Rabbimiz Teala'nın bu kavlini kendilerinde gerçekleştirmiyorlar. Ancak İslam'ı doğru anlayıp kendilerini ve etrafındakileri bu sahih İslam üzere yetiştirirlerse bu durumda işler değişir tabii ki. Uykum geldi. Evet. Geriye siyasi işler kalıyor. Bu işlerle kimler uğraşır? Kimler ilgilenir? Siyasi çalışma şu an için bir meşguliyettir. Bir gerekenden alıkonulmadır. Siyasi çalışmalar. Bizim için, tevhid tebliği için alıkoyucu bir şeydir. Ancak bir anda mantık kanununa göre zincirleme de olabilir. Önce akideyle başlarız. Sonra ibadet ve gidişat tahsih edilir. Ve bundan sonra da eğitim gelir. Bunun akabinde de şer'i anlayışla siyaset merhalesine gireceğimiz günlerde gelebilir. Ama burada siyaset ile kastedilen ümmetin işlerinin idaresidir.
Hocam burayı bir daha sıralayabilir misiniz?
Sonra ibadet ve gidişat, seyri suluk, yani tasavvuftaki gibi değil, yaşantıya geçirme bunları. İlk önce akide, ibadet, sonra ibadet tasih edilir. Bundan sonra da eğitim. Yani bu sahih akide, sahih hükümler üzere bir neslin yetişmesi. İşte bunun arkasından bu ümmetin işlerini üstlenecek birileri olacak haliyle.
Sen o zaman kendi kendine gündeme gelir.
Yani tabii ki.
Mesela aynı itikatta olsa.
Mesela orada zaten. Mesela orada zaten. Önce ıslah. Allah Azze ve Celle Rahat Suresinin 11. ayetinde bir topluluk kendinde olanı değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez buyuruyor.
Yani bizim bir şu anda hedefimiz devlet kurmak değildi. İnsanları tevhide çağırmak.
Tabii. Hedefimiz tevhid devleti önce
kendine korunur.
Önce nefislerimize kurmak.
Evet.
Toplumlarımıza kurmayı Allah vaat ediyor bize zaten. Bize devleti, o Allah'ın dinini, şeriatını nefislerimize kurmayı emrediyor Allah Azze ve Celle. Yoksa topluma kurmuşsun, kendinde o yok. Neye yarar bu?
Hatta şunu örnek verebilir miyiz? Allah Musa Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam'la birlikte onları Firavun zulmünden kurtardıktan sonra hani Firavun'un malını, bahçesini, bağını onlara tekrar veriyor ya.
Yani. Tabii. Birer imtihan esasında yani.
Yani onlar devlet istemiyor. Allah onlara hazır tabii bir yer.
Neticede bu ümmetin işlerini kim idare eder? Yani bu da gelecek bir gün. Ve bu da sorulacak. fırka korusu olan veya bir hareket idarecisi olan veya bir cemaatin yönlendirmesiyle hareket eden Ahmet, Mehmet, Ali, Veli değil. Bu iş Müslümanların biat ettiği siyaseti ve idareciliği bilmesi gereken Veliyül Emre özel bir iştir. Müslümanlar bugün olduğu gibi birbirlerine meydan okumazlarsa her idareci yetkisi oranında idareci olur. İşlerde kendimiz meşgul olmamız konusuna gelince, bu işlerle kendimizin ilgilenmesi meselesine gelince, bu işi hakkıyla bildiğimizi farz etsek bile, öyle varsaysak bile, bu bildiklerimizden yine faydalanamazdık. Çünkü bizler onun idaresine geçemez, ümmetin idaresinde karar sahibi olamazdık. Bu üzerine düşünülemeyecek kadar abes bir durum. Mesela pek çok İslam bölgesinde Müslümanlara karşı savaş var. Günümüzde de halen devam ettiği gibi. Bizler idaresi kendisine biat edilmiş imama vacip olan cihat hükmüne sahip değilken hamasetini oraya yönlendirmemizin bir faydası olur mu? Tekrar edeyim. Bizler idaresi kendisine biat edilmiş imama vacip olan cihat hükmüne sahip değilken, yani bu cihat hükmünü kim ilan eder? İmam değil mi?
Evet.
Biz böyle bir imama sahip miyiz?
Değil.
Halifesi var mı Müslümanların?
Yok. Bir emrimiz yok.
Böyle bir emrimiz olmadığı halde insanları bu çeşitli topraklardaki cihat mevzilerine yönlendirmemizin bir faydası olur mu? Olmaz. Yani bu gerekli değildir şeklinde anlaşılmaz. Lakin her iş vaktine göre değer kazanır. O yüzden biz kendimizle meşgul olmalıyız. Başkalarını bizim davetimize katılmaya, İslam'ı doğru şekilde sahih akide üzere, sahih ibadet üzere anlamaya ve sahih eğitime çağırmalıyız. Yani tasfiye ve terbiye dediğimiz o iki esasa. Tasfiye, akideyi, ameli, ibadeti, seyri suluku ilgilendiriyor. Terbiye de bu işin eğitim yönü. İkisi birlikte. İkisi birlikte. Yani tamam işte biz akidemizi düzelttik, işte sahih sünneti öğrendik, kitap ve sünnete göre akidemizi temizledik der de orada kalırsak, o terbiye kısmı gelmezse bunda hiçbir anlamı yok.
O zaman diğer cemaatler biz tavsiyeli.
Öyle olur o zaman. Ve işte oradaki cihat alanındaki kimselerin vebali de o zaman bizlere yüklenir. Biz bunları yapmadığımız zaman.
Terbiye açar mı size?
Terbiye işte eğitimi kastediyorum.
Yani biz kendimiz yaşayacağız.
Başkalarına tebliğ.
Tebliğ edeceğiz.
Tabii en başta çocuğun olur bu.
Tabii.
Yakınların olur, arkadaşların olur. Başkalarına iletilmesi, eğitilmesi, insanın eğitilmesi yani. Çok önemli diyorsunuz. Evet. Etmemiz gereken alan bu. Ama hamaset, yani teşvike, insanları bununla, bu tür şeylere gayret ettirmeye gelince, bu Müslümanların mümkün olduğu bütün vaciplere davet anlayışında akideyi tasih, ibadetleri ve gidişatı tasih gibi farzı aynı olan işlerden, bu gibi işlerde güçlenmekten uzaklaştıracaktır, alıkoyacaktır. Öyle durumlar var ki akidesi işte bir rafizinin şirk akidesi. Haydi cihada diyorsun lan. Müslümanım diyor ya. Haydi cihada o zaman. Git. Şehit mi oldu bu?
Yani
Allah bilir de.
Ama rafizi itikadı diyor.
Bak. İlmi manada konuşuyoruz. Yani ilmi manada
hükmü yani olarak. Diyor. Biri cihat meydanına gönderdi.
İşte bu da şey haricler hep diyorum kim olursa.
Şimdi İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis var. Orada birisi savaş anında geliyor, ey Allah'ın Resulü Müslüman mı olayım savaşayım mı diyor. Önce Müslüman ol sonra savaş diyor Allah'ın Resulü. Ve şehit düşüyor.
Burada neden teslim olmasını, Müslüman olmasını öncelik veriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Şimdi o anda direkt Allah Resulü'ne mülaki olarak iman eden, Müslüman olan bir kimseyle günümüzdeki İslam'a çağırdığınız bir insanı kıyaslayabilir misiniz? Ya bırakın bir ehli kitabı, bir Hristiyanı, bir Yahudi'yi. Bugün bir Müslümana dinini anlatmak için pek çok şey anlatmak zorundasınız. Akla gelmedik şeyler gelmiş. Dedik ya bak, o cariyeye, bir cariyeye Rabbin nerede diye sorduğu zaman Allah Resulü hemen semada diyordu. Hiçbir müşkülat yoktu.
Toplumun kutları denildi.
Yani bak, en basından bir iman sorusunda, bir kimsenin iman edenlerden mi değil mi onu anlama sorusunda, en basit bir soruda bak toplumumuzda ya ilahe illallah diyor, Müslümanım ben diyor ama Allah nerede gibi bir soru karşısında nasıl taban tabana zıt bir cevapla karşılaşıyor?
Yahudiler İsa'na itikadı olarak
yani
Tanrı
diyor. Ya var o tabi. Onlarda da var bu. Yani Allah'ın sıfatları konusunda öyle. Onların müşkülatı nerede?
Onlar oğullar isnat etmeleri. Melekler Allah'ın kızları da.
Onların uluhiyette de problemleri var. Yani tevhid biliyorsunuz. Rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfat tevhidi. Yani bunları üçünü bir arada değerlendirmek lazım. Aynı şekilde bunları yerine getirmiş olsa bile bir Hristiyan, uluhiyette müflat olmasa, rububiyette müflat olmasa, aslında yine zincirleme ama isim ve sıfatta müflat olmasa, peygambere imanı yoksa, kabullenmiyorsa ne olurdu? Yine bir anlam ifade etmiyor.
Kitaplara iman etmiyor.
Zincirleme bu. Yani uluhiyete iman, onun peygamberine de, kitabına da imanı gerektiriyor esasında. Meselelere gelince bunların bazısı bugün ilmihal denilen fıkıh gibi, ehli hal ve akdin mesuliyetinde olan siyasi çalışmalar gibi farz-ı kifayi olan şeylerdir. Yani bir kısım insanların yapması ve diğer insanların yükümlülüğü düşer. Ama ehli hal ve akd olmayan fertler, hal ve akd ehli denilir yani. Bu şekilde olmayan fertler insanların çoğunluğunu daha önemli işlerden alıkoyar. Böylece sahih bilgiden uzaklaşırlar. Bu bugün İslami cemaat ve fırkalarının çoğunun elinin uzandığı şeydir. Nitekim işte Afganistan'da bir haber geliyor. Falanca zat halifeliğini ilan etmiş. Ona biat edeceksiniz. Biat etmezsen kafirsin. Budur haberler geliyor. Öncelikle bunu kim halife ilan etmiştir? Onu halife seçenler ehli hal ve akd olan kimseler midir? Yani İslam'da halife seçimi öyle sıradan bir şey değildir ki. Bugünkü demokraside olduğu gibi alim ile cahilin oyu bir değildir. Artı halifenin Kureyş'ten olması şartı vardır. Bir takım daha başka şartları vardır. Ama bakın bugün İslam'ın bu usulünden sapma ümmet arasında nasıl fitnelere sebep oluyor. Birbirlerini tekfir ediyorlar. Biat ettin de etmedin de diye. Kimseler sadece Müslüman gençleri sahih akide ve sahih ibadetler üzerine eğitmeksizin cemaatlerini artırmaya çalışıyorlar. Sayılarını kalabalıklaştırmaya çalışıyorlar. Bunların bazı cemaatlerin bazı siyasi çalışmalarla meşgul oluyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen parlamentolara girmeye çalışarak daha da önemli şeylerden uzaklaşıyorlar. Müslümanın vicdanını rahatlatması veya bu acı durumu değiştirmeye iştirak hususuna gelince her Müslümanın elinden geleni yapması gerekir. Alim olanın üzerine düşen, alim olmayana düşmez. Alim olmayana düşen de alim olana düşmez. Herkesin ayrı bir yapması gereken şeyler vardır. Herkes elinden ne geliyorsa onu yapar. Allah kitabıyla üzerimizdeki nimetini tamamlamış. ve müminlere bunu bir düstur kılmıştır. Bu yüzden eğer bilmiyorsanız zikir ehline, bilenlere sorunuz buyuruyor. Nahl 43 ve Enbiya suresi 7. ayetlerinde. Yani pekala bilmeyebilir insan. Ama bilmiyorsa neden öğreniyor? İlim ehline müracaat. Ama bu ilim ehline müracaat da başıboş bir müracaat değil. Taklit değil. İlim ehline müracaat edip soracağımız şey delil olacak. Bunu da Tevbe suresi 31. ayetinde ve bu ayeti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı tefsirden anlıyoruz. Adi bin Hatemet Ta'yi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına boynunda altından bir haç ile geldiği zaman çıkar onu at ey Adi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ardından Tevbe suresi 31. ayetini okuyor. Hristiyanlar, Yahudiler alimlerini, rahiplerini, hahamlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Ayetini okuyor. Adi bin Hatem de diyor ki ey Allah'ın Resulü biz onları Rab edinmezdik. Yani biz onlara tapmazdık. Allah Azze ve Celle neden böyle buyurdu acaba gibisinde. Soru yöneltince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların helal dediğini helal bilmiyor muydunuz? Haram dediklerini de haram kabul etmiyor muydunuz? Evet öyleydi. İşte bu onları Rab edinmektir buyuruyor. İşte bu Enbiya suresinin 7. ayetiyle birlikte yani zikir bilmiyorsanız ilim ehline sorunuz ayetiyle birlikte Tevbe suresinin 31. ayetini birlikte değerlendirdiğimiz zaman sormamız gereken şey Allah'ın ve Resulünün hükmü neyse o olduğu. Yoksa işte görüşün nedir değil bak. Ondan delili sorarız biz. Görüşünü kendine bırakırız. Yorumunu kendine bırakırız. Delil neyse herkes ondan mesuldür. Ama Ahmet'in, Mehmet'in, felanca zatın değerli görüşleri bütün ümmeti bağlayan şeyler değildir. Belki kendisini bağlar. Allah İslam toplumunu ikiye taksim etmiştir. Alimler ve alim olmayanlar. Her birine ayrı vazifeler vermiştir. Alim olmayanlara ilim ehline sormaları, alimlere de kendilerine sorularını cevaplamaları yüklenmiştir. Bu vacipler şahıslara göre değişir. Bugün alim olana gücü yettiği kadarıyla hakka davet etmesi, alim olmayanın da kendisi ve eşi, çocukları gibi mesul oldukları hakkında önemli şeyleri sormaları gerekir. Bu iki sınıftan her bir Müslüman gücü yeteni yaparsa kurtulur. Allah Azze ve Celle Bakara Suresinin 286. ayetinde Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar buyuruyor. Maalesef bizler tarihin benzerine şahit olmadığı, kafirlerin Müslümanların üzerine üşüşerek hücum ettiği ve Müslümanların ızdırap, acılar duyduğu işte bu tabloyu yaşıyoruz. Bunda bizlerin payı var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yemek yiyenlerin kazan etrafında üşmeleri gibi diğer milletler üzerimize saldıracaklardır. Hadisinde olduğu gibi. Dediler ki o gün bizler az sayıda mı olacağız ey Allah'ın Resulü? Hayır, o gün siz çok olacaksınız. Lakin selin sürüklediği çerçöp gibi dağınık olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden size karşı korkuyu kaldıracak ve kalplerinize vehen atacaktır. Ey Allah'ın Resulü, vehen nedir? Vehenin kelime manası gevşeklik demek. Dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmamak. Dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmamak buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu tabloları yaşıyoruz. O halde alimlere gereken tasfiye ve terbiye hakkında mücadele etmeleri, bu konuda mücadele etmeleri, böylece bütün beldelerde Müslümanlara sahih tevhidi öğretmeleri, akaidi, ibadetleri ve süluku tasih etmek yolunda bütün güçleriyle çalışmaları gerekir. Zira onlar bugüne kadar fırkalara bölünmüş olarak devam eden Yahudilere karşı cihadı tek saf olarak, tek beldede toplamaya güç yetiremezler. Buna imkan var mıdır? Yok. Kölelerine üşüyen düşmanlara engel olan bu cihadı ikame edemezler. Lakin onların ellerinden geldiği kadar şer'i vesilelere tutunmaları gerekir. Herkes, her birimiz bildiklerimizin alimi, bilmediklerimizin cahiliyiz. Aslında bu söylenenlere iki türlü muhatabız. Bildiklerimizi başkalarına öğretmek, bilmediklerimizi de öğrenmek. maddi güce sahip değiliz. Harekete gücümüz yetmez. Müslüman beldelerinde şer'i siyasetle ittifak etmeyen bir takım siyasetlerle kurulan hükümetler ve ordular vardır. Bizim ülke. Lakin bizler Allah Teala'nın izniyle bu iki büyük işi, yani tasfiye ve terbiyeyi gerçekleştirmeye güç yetirebiliriz. Diğerleri takatimizin üzerindedir. Bize yüklenmemiştir onlar. Ne maddi ne manevi alanda bu zulmü çekip kaldırmaya gücümüz yetmez. Yeter diyen var mı? Cihadı şu an için gücümüz yetiyor mu? Ha, gücümüz yeterli. İşte bu. Tasfiye ve terbiye. İlk önce nefsinden başlayarak akidenin tasfiye edilmesi.
Kıtal kısmını mı? Tebliğ kısmını mı?
Şimdi burada kıtal de gündeme geliyor. Esasında Allah Azze ve Celle'nin yolunda mücahede, cihat şaması öncelikle tebliğdir. Eğer sen bunu tebliğle başarmışsa en büyük cihat da odur zaten. Kim Allah'ın dini yüce olsun diye mücadele ederse o Allah yolundadır buyuruyor hadisle geldiği gibi. Bizim gücümüz sınırında olan cihat diyelim. Müslüman davetçiler cidden mühim olan bu vacipleri ikame ettikleri zaman bir beldede siyaset kurmadan ve şer'i siyaset ile ittifak etmeden bu esas üzere toplanabilirler. Ve işte o gün Allah Azze ve Celle şu ayet ile tasdik etmiş olur. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Zum suresi 4-5. ayet. Öyleyse her Müslümanın gücünün yettiği kadarıyla çalışması gerekir. Allah kişiye ancak gücünün yettiğini yüklemiştir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen beldelerde İslam devletinin kurulması ile sahih tevhid ve ibadetin ikamesi birbirinden ayrılmaz şeyler değildir. Çünkü Allah'ın indirdiğiyle hükmedilecek şeylerin ilki tevhidin ikamesidir. Tevhidin ikamesidir. Ne demek istediğimiz anlaşılıyordur inşallah. Yani bugün bakarsınız Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlere karşı neden siz bu şu şekilde tavır almıyorsunuz, bu şekilde tavır almıyorsunuz? İyi de kardeşim, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemenin en çirkin şekli Allah'a şirk koşmak değil mi? Tevhidemesi değil mi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemenin en bariz örneği? Bu yolda çalışmamak değil mi? Bazı asırlarda özel durumlar olmuş, uzlete çekilmek insanlar arasına karışmaktan daha hayırlı olmuş. Müslüman Rabbine ibadet etmesi bir Müslümanın insanların şerrinden korunmak amacıyla ve onların şerrinden kendisinin şerrinden korumak amacıyla olursa dağlarda bu şekilde uzlete çekilmiştir geçmiş zamanlarda, bu daha hayırlı olmuştur. Bu konuda da bir takım hadisler vardır bunda teşvik eden. Mesela Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, insanlar arasına karışıp onların verdiği eziyete sabreden mümin, insanların arasına karışmayan ve eziyetlerine sabretmeyen mümin de hayırlıdır. Hadisinde olduğu gibi. Her ikisinde de mümin vasfı veriliyor. Fakat birinin diğerinden daha hayırlı olduğu beyan ediliyor burada. Şüphesiz Müslüman devlet yeryüzünde Allah'ın hükmünün ikame edilmesine bir vesiledir. Hatta zatıyla gaye değildir. İslam'ın gayesi bu değildir. Sadece bir vesiledir devlet. Bazı davetçilerin ikame edilmesine güçleri yetmeyen işlere ehemmiyet vermeleri de şaşılacak işlerdendir. Davet etmeleri gereken ve kolay olanı nefisleriyle mücadele etmeleridir. Müslüman bir davetçinin kendisine tabi olanlara tavsiyesinde dediği gibi, siz İslam devletini kendi nefislerinizde kurun, topraklarınızda da kurulacaktır. Buna rağmen ona tabi olanların çoğunu, ki bunu bir İhvan-ı Müslim'in lideri, cemaatin liderlerinden birisi söylemişti. Buna rağmen muhalefet ediyorlar halen daha. Özellikle bu muhalefette ön plana çıkıyor İhvan-ı Müslim'in tarzı. İşte ne olursan ol gel şeklinde diyenler. Davetlerinde hükmün yalnız Allah'a ait olduğunu söylüyorlar. Şüphesiz hüküm yalnız Allah'ındır. Onun ortağı yoktur. Lakin bugün onların içinde dört mezhepten birini taklit eden, sonra kendisine sayı sünnet gelince bu benim mezhebime aykırıdır diyenler vardır. Sünnete tabi olarak Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek nerede o halde? Derken Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler diyerek kendisi dört mezhepten birine taklit eder, sahih hadis karşısında bu benim mezhebime aykırı der, Allah'ın indirdiğini reddetmiş olur haliyle kendisi nerede kalıyor o zaman bu sözü karşısında?
Kendi tekbir eder.
Yani onlar kendi nefisleri için talep etmediklerini başkalarından isterler. Kendileri için istemedikleri şeyleri başkalarından isterler. Gerçekten akaidinde, ibadetinde, gidişatında, evinde, çocuklarını eğitmende, alışverişinde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmen bundan daha kolaydır. Hüküm Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden neden kolay bırakıp zora alarak kendisini zora sokar? Bu iki şeyden birini gösterir. Ya kötü eğitilmesi ve kötü yönlendirilmesi ya da akidesinin kötü oluşu, onu gerçekleştirmeye gücünün yeteceği şeyden yüz çevirtip gücünün yetmeyeceği şeylere ehemmiyet vermesine sebep olmuştur. Bugüne gelince tasfiye ve terbiye ile meşgul olup insanları bütün güçle sahih akide ve sahih ibadete davet etmekten başka bir çare de gözükmemektedir. Allah her kişiye, herkese ancak gücünün yettiği şey yüklemiştir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.